Herkese merhaba. Suç Konusu Podcast serisinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben İlayda. Bu bölümde Ukrayna doğumlu Sovyet bir seri katilden, Rostov kasabı olarak da bilinen Andrei Romanovich Chikatilo'dan bahsedeceğiz. Ancak anlatmaya başlamadan önce bir hassas içerik uyarısı yapmak istiyorum. Eğer bu tarz konularla ilgili detayları duymak sizleri rahatsız ediyorsa, lütfen en azından bu bölümü dinlemeden geçin. Evet, Andrei Chikatilo'dan bahsedecek olursak, kendisi 16 Ekim 1936'da Harkiv Oblastı'nda dünyaya geldi. O dönemde ülkede büyük çaplı bir kıtlık vardı ve insanlar yiyecek bulamıyorlardı. Hatta etrafta bazı kişilerin insan yiyerek hayatta kalmaya çalıştıkları söylentileri dolanıyordu. Çevre bu şekildeyken Chikatilo ailesinin evi de pek huzurlu sayılmazdı açıkçası. Andrei sürekli olarak annesinin fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kalıyordu. Ayrıca Andrei'nin babası da 1941 yılının yaz aylarında, yani Andrei yaklaşık olarak 5 yaşlarındayken Sovyet ordusunun yanında katıldığı savaşta esir düşmüştü. Daha sonra 1943 yılında Andrei'nin bir kız kardeşi oldu. Ancak bildiğiniz gibi Andrei'nin babası bu doğumdan 2 yıl önce esir düşmüştü. Bu nedenle Tatiana adı verilen bu küçük kızın babası muhtemelen annesine cinsel saldırıda bulunan bir Alman askerdi. İşte böylesine travmalarla dolu bir çocukluk döneminin ardından dahi 1944 yılında okula başlayan Andrei öğretmenleri tarafından mükemmel bir öğrenci olarak tanımlanıyordu. Kendisi başarılı ve aktif bir öğrenciydi. Hatta 14 yaşındayken okul gazetesinin editörlüğünü yapmıştı. Derken Andrei 1954 yılında okuldan mezun oldu. Bundan sonraki süreçte, yani gençlik yıllarında Andrei için işlerin pek de yolunda gittiği söylenemez aslına bakarsanız. Kendisinin kronik iktidarsızlık sorunu vardı ve hatta 1955 yılında başladığı ilk ciddi ilişkisi de bu nedenle son buldu. Sosyal yönden beceriksiz olduğunu düşünüp kendinden nefret etmeye başlayan bu genç adam gitgide daha da utangaç bir yapıya bürünmeye başlamıştı. Bir de üstüne mezuniyetinden sonra başvurduğu Moskova Devlet Üniversitesi tarafından notları iyi olmasına rağmen reddedildi. Kendisi bunun sebebinin savaşta esir düşen babası olduğunu düşünüyordu. Çünkü o dönemde savaşta esir düşüp de ölmeyenlere hain gözüyle bakılıyordu. Tüm bunların ardından Andrei Kursk şehrine taşındı ve işçi olarak çalışmaya başladı. Bir yandan da 2 yıllık bir mesleki eğitimi tamamladı ve bu eğitimin ardından Nijni Tagil kentinde uzun vadeli bir inşaat projesinde çalıştı. 1957 yılına gelindiğinde ise Andrei Sovyet ordusuna katılmak istediğine karar verdi ve bunun için hazırlanmaya başladı. 1957 yılında Berlin'de başladığı zorunlu askerlik görevini 1960 yılında bitirdi ve tekrar memleketine döndü. Burada yeniden bir ilişkiye başladı, ancak bu ilişkisi de bir önceki ciddi ilişkisi gibi kendisinin iktidarsızlık sorunu nedeniyle sonlandı. Andrei 1993 yılında yaptığı bir röportajda bu konuyla ilgili şunları söyledi. Kızlar benim arkamdan iktidarsız olduğumu fısıldıyorlardı ve çok utanmıştım. Kendimi asmaya çalıştım ama annem ve komşular beni geri çevirdi. Oradan uzaklaşmak zorundaydım. Böylece 1961 yılında Andrei Rusya'ya taşındı, Rostov'da iş buldu ve iş yerine yakın bir yerde de küçük bir ev kiraladı. Aynı yıl içinde Tatyana'da okulu bitirdi ve abi kardeş bir araya geldiler. Tatyana abisinin kadınlar konusunda ne kadar çekingen olduğunun farkındaydı. Bu nedenle de bu konuda ona yardım etmek istedi ve onu bir arkadaşıyla tanıştırdı. Andrei ve Feodasya adındaki bu kadın 1963 yılında evlendiler. Evliliklerinden bir yıl sonra ilk çocukları olan Ludmila ve 4 yıl sonra da oğulları olan Yuri dünyaya geldi. 1970 yılına geldiğimizde ise Andrei Rus Edebiyatı'nı yazışma kursunu tamamlamış ve Rostov Üniversitesi'nden derecesini almıştı. Mezun olmadan önceki sürecinde kısa süreli de olsa bölgesel spor aktivitelerini yönetmekle ilgili bir işi vardı kendisinin. Bir yıl kadar bu işi yaptıktan sonra mezuniyetinin ardından Rus Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak çalışmaya başladı. Ancak bu süreçte onun için pek iyi geçmedi, çünkü sakin bir yapıya sahip olan Andrei disiplinini koruyamadığı için öğrencileri sık sık onunla alay ediyorlardı. 1973 yılında Andrei ilk cinsel saldırısını gerçekleştirdi. Mağdur kendisinin 15 yaşındaki bir öğrencisiydi. Bu ilk cinsel saldırıdan aylar sonra da yine başka bir öğrencisi üzerinde bu eylemi tekrarladı. Ardından öğrenciler okul yönetimine Andrei Chikatilo'yu şikayet ettiler. Okul müdürü ise Chikatilo'ya gönüllü olarak istifa etmesini yoksa kovulacağını söyledi. Şahsen bu davranışı anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Çünkü bu yaptığı için Andrei'nin ceza almasını sağlamak yerine bir de kendisi istifa etsin ve itibarı zedelenmesin diye resmen adamı ödüllendirmişler. Andrei de tabii ki istifa etmeyi kabul etti ve farklı bir yerde yine öğretmen olarak işe başladı. Mart 1981 tarihinde ise yine bir çocuğu taciz etti ve bu olayın sonrasında da öğretmenlik kariyeri sona ermiş oldu. Bundan sonraki süreçte de Rostov merkezli bir fabrikada çalışmaya başladı. Şimdi de artık Andrei'nin işlediği cinayetlerden bahsedelim istiyorum. Kendisinin işlediği bilinen ilk cinayet 22 Aralık 1978 yılında öldürülen Yelena Zakatnova cinayeti. O sıralar Andrei'nin seks işçileriyle görüşebilmek için 1500 ruble ailesinden gizli bir şekilde aldığı küçük bir evi vardı. İşte 9 yaşındaki Yelena'yı ona sakız verme bahanesiyle bu eve çekmeyi başardı Andrei. Aslında asıl amacı kıza cinsel saldırıda bulunmaktı ancak kaçmaya çalışan küçük kızı bıçakla karnından yaralayarak ölümüne sebep oldu ve ardından da kızın bedenini ve okul çantasını yakınlardaki bir ırmak olan Grushevka'ya attı. Aslında bu cinayeti Andrei'ye bağlayabilecek noktalar vardı. Örneğin evinin yakınlarında kan bulunmuştu ve bir tanık kızı otobüs durağında yanında bir adamla birlikte gördüğünü söylemiş. Üstüne üstlük de Andrei Chikatilo'ya benzeyen birini tarif etmişti. Ancak onun yerine daha önce benzer bir suç işlemiş olan Alexander Krevchenko adında bir adam tutuklandı. Adamın evinde üzerinde kan lekeleri olan bir kazak bulunmuştu. Her ne kadar kendisi o kanların karısına ait olduğunu söylese de kazaktaki lekelerin kan grubu cinayete kurban giden Yelena'nın kan grubunu tutuyordu. Ancak kan grubu sizin de bildiğiniz üzere kimliklendirme için kullanılabilecek bir argüman değil, sadece bir sınıflandırma aracı. Fakat o yıllarda günümüzdeki gibi rutin DNA analizlerinin de olmaması sebebiyle başvurulan yöntem buydu mecburen. Bir diğer can alıcı noktaysa Alexander isimli bu adamın cinayet gecesi için tanıkları vardı. Kendisi o gece eşi ve arkadaşlarıyla birlikte evdeydi. Tanıklar da bunu başta doğruladılar. Ancak daha sonra ifade değiştirmeleri yönünde yapılan baskı ve tehditlere dayanamayarak Alexander'ın o gece eve geç döndüğünü iddia ettiler. İşin garibi bir süre sonra Alexander kendisi de bu baskılara dayanamayarak cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. Gerçi 1979 yılında başlayan yargılamadan sonra ifadesini geri aldı ve o ifadeyi zorlama ve işkence sonucu verdiğini söyleyerek cinayeti kendisinin işlediğini reddetti. Ancak yine de 1980 yılında cinayetten suçlu bulunarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Fakat bu durum fazla uzun sürmedi çünkü kurban yakınlarının baskıları sonucu Alexander'ın 15 yıllık hapis cezası idam cezasına çevrildi. Böylece Alexander Krevchenko Temmuz 1983'te işlemediği bir suç yüzünden idam edildi. Tüm bunlar olurken Andrei de boş durmadı ve öldürmeye devam etti ne yazık ki. 3 Eylül 1981'de Rostov şehir merkezindeki bir otobüs durağında karşılaştığı Larisa isimli 17 yaşındaki yatılı okul öğrencisini içki içme bahanesiyle Don Nehri yakınlarındaki bir ormana götürdü. Bu kez de cinsel saldırı girişiminde başarısız oldu ve genç kızı sopayla döverken bir yandan da ağzına çamur doldurdu. Kızın ölüm sebebi de sopayla aldığı darbeler değil, ağzına doldurulan çamur yüzünden boğulmasıydı. Ayrıca genç kızın bedeni bulunduğunda göğüs uçlarının da ısırılarak koparıldığı görüldü. Bu cinayetten 9 ay sonra yani 12 Nisan 1982'de Andrei sebze almak için dışarı çıktı. Aslında yolda otobüs değiştirmesi gerekiyordu ancak ilk otobüsten indikten sonra yola yürüyerek devam etmeye karar verdi. Ve yürürken yolda Lyubov adında 13 yaşında bir kızla karşılaştı. Etrafta ikilinin birlikte çalılıkların yanında yürüdüklerini gören tanıklar vardı ancak bu küçük kızın son kez canlı görülüşüydü. 27 Haziran'da Lyubov'un cansız bedeni bulunduğunda tam 52 yerinden bıçaklanmıştı. Bu bıçak darbesi ve kesiklerden bazıları kızın göz çukurlarındaydı. Andrei aynı yılın Temmuz ve Eylül ayları arasında 5 kişiyi daha öldürdü. Yaşları 9 ve 19 arasında değişen bu kurbanları da cazip tekliflerle tenha yerlere götürüyor ve ardından da çeşitli şekillerde öldürüyordu. Kurbanlarını genelde çocuklardan, seks işçilerinden, evsizlerden ya da otobüs ve tren duraklarında bekleyen gençlerden seçen Andrei'nin modus operandi sayılabilecek bir olgu da kurbanlarının göz çukurlarına bıçakla zarar vermesiydi. Ayrıca zaman zaman üstünlük kurabilmek amacıyla kurbanlarının arkalarından ellerini bağlıyordu ve bunu genelde erkek kurbanlarına yapıyordu. Ayrıca bedenleri saklamak için de nadiren uğraşıyordu. 11 Aralık 1982'de bu kez Olga adındaki 10 yaşındaki bir kızı hedef aldı. Kızı otobüsten birlikte inmeye ikna etti. Hatta onları otobüsten el ele inerken gören tanıklar da vardı ve ne yazık ki yine kızı canlı gören son kişiler de onlar oldular. Ocak 1983'e gelindiğinde ise yetkililer işlenmiş olan cinayetlerin 4 tanesinin aynı katilin elinden çıktığını düşünüyorlardı. Çünkü daha önce bahsettiğim gibi bulunan cesetlerin gözleri bıçakla oyulmuş oluyordu. Bu sırada Andrey cinayetlerine yarım sene kadar ara verdi ve Haziran ayına kadar cinayet işlemedi. Ancak Haziran 1983'te öldürdüğü 15 yaşındaki Laura'nın ardından Haziran-Eylül ayları arasında 5 kişiyi daha öldürdü. Bu süreçte her ne kadar uzmanlar bir seri katilin varlığından şüphelenseler de Sovyet yetkilileri kendi ülkelerinde bir seri katilin olamayacağını söyleyerek inatla durumu reddettiler. Ta ki 6 Eylül 1983'e kadar bu tarihte SSCB savcısı işlenen cinayetlerin 6'sının aynı katil tarafından işlendiğini kabul etti. Başlangıçta katilin akıl hastası ya da kayıtlı bir seks suçlusu olabileceğini düşündüler ve bu teoriye odaklanarak çalışmalarını yürüttüler. Hatta daha önce bahsettiğim idama mahkum edilen Alexander Kravchenko gibi baskılara ve işkencelere dayanamayarak cinayetlerin bazılarını kendisinin işlediğini söyleyenler çıktı. Ve hatta bir seks suçlusu ise bütün bunlara dayanamayarak intihar etti. Durum artık öyle bir hal almıştı ki kişiler cinayetleri itiraf ediyorlardı etmesine ama sonrasında sorulduğunda cesetlerin yerlerini bile söyleyemiyorlardı. Andrei de 1984 yılının Ocak ve Şubat aylarında Rostov Havacılar Parkı'nda öldürdüğü iki kadının ardından 24 Mart'ta Dimitri adında 10 yaşındaki bir çocukla birlikte yürürken görüldü. 3 gün sonrasında çocuğun cansız bedeni bulunduğunda üzerinde meni ve tükürük örneklerinin yanı sıra bir de ayak izi bulundu. Bulunan bu biyolojik örnekler incelendiğinde katilin kan grubunun AB olduğu ortaya çıktı. Yetkililer giderek sayıları artan cinayetleri kimin işlediğini çözmeye çalışırken Andrei 25 Mayıs'ta Svetlana adlı 10 yaşındaki bir kızı ve Temmuz ayında da 13 yaşındaki bir kız çocuğuyla yaşları 19-21 arasında değişen 3 kadını daha öldürdü. Bu sıralarda çalışmakta olduğu işten de hırsızlık yapması gerekçesiyle kovuldu ve çok geçmeden memur olarak Rostov'da başka bir iş buldu. İşe girdiği ilk hafta 16 ve 17 yaşlarındaki iki genç kızı daha öldürdükten sonra bir iş gezisi için Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitti. Ve orada da cinayetlerine devam ettikten sonra 15 Ağustos'ta Rostov'a geri dönerek kimliği belirlenemeyen genç bir kadınla 10 yaşında bir kızı daha öldürdü. Bundan yaklaşık 3 hafta sonra 6 Eylül'de yine Rostov Havacılar Parkı'nın işlediği bir cinayetin ardından 13 Eylül'de bir otobüs durağında yeni kurbanlar ararken orada çalışan bir gezi dedektif tarafından fark edildi ve tutuklandı. Eşyalarının arasından bıçak ve ip çıktı. Bu aşamada baş şüpheli olan ve birkaç tanığın tariflerine de uyan Andrei Chikatilo'nun kanından örnek alınarak kurbanların üzerinde bulunan ve kan grubu AB olarak saptanan meni örnekleriyle karşılaştırıldı. Ancak bir eşleşme gözlenemedi çünkü Andrei'den alınan kanla çalışılan kan grubu testinin sonucu onun A kan grubu olduğunu gösteriyordu. Bu nedenle Andrei sadece daha önce bahsetmiş olduğum iş yeriyle ilgili olan hırsızlıktan suçlandı ve bir yıl ceza aldı. Bu cezanı da 3 ayını yattıktan sonra 12 Aralık 1984'te Andrei Chikatilo yeniden serbestti. Şimdi gelelim kan gruplarının uyuşmamasına. Kimi kaynaklara göre olay sadece bir laboratuvar hatası ancak asıl sebep muhtemelen Andrei'nin sahip olduğu kimerizm. Peki nedir bu kimerizm diyecek olursanız şöyle ki kimerizm bir bedende birden fazla DNA bulunmasına verilen ad. Doğal ya da yapay olarak oluşabilmekle beraber doğal yollarla yani doğuştan kimerik olan kişiler için bu durum ölene kadar devam ediyor. Herhangi bir hastalık gibi değil ve bu yüzden bir belirtisi de yok. Bu nedenle de fark edilmesi tesadüf eseri olmadığı sürece pek de mümkün değil. Ve dünya genelinde yaşamakta olan doğal kimerik kişilerin sayısı da 50'yi geçmiyor. Tabii bunlar bilinen kısım çünkü dediğim gibi tesadüf eseri ortaya çıkmadığı sürece bilemiyoruz kimin kimerik olduğunu. Kimerizme sahip kişilerin farklı biyolojik örneklerinde farklı DNA'lara rastlanıyor dediğim gibi. Yani şöyle ki bu vakada da olduğu gibi kişinin kanında başka bir profil, menisinde ise bambaşka bir profil görebiliyoruz. Ve işte böylece sokaklara geri dönen Andrei de tabii ki öldürmeye devam etti. Andrei hapisten çıktıktan sonra bir lokomotif fabrikasında bulduğu iş nedeniyle Moskova'ya gitti ve burada Domodedovo Havaalanı yakınlarındaki bir demiryolu platformunda karşılaştığı 18 yaşındaki Natalya'yı ormanlık alana götürerek öldürdü. 38 kez bıçaklanmış olan genç kızın cansız bedeni bulunduğunda yetkililer katili bulabilmek umuduyla Moskova'ya yapılan uçuşların kayıtlarını incelediler. Ancak Andrei oraya trenle gitmişti ve böylece yetkililerin radarına girmemiş oldu. 27 Ağustos'ta şahtada öldürülen Irina adlı kadının cinayeti de yetkililerin peşinde oldukları katili işaret ediyordu. Bunun üzerine Kasım 1985'te cinayetleri incelemek için yeni bir soruşturma ekibi oluşturuldu. Bilinen cinayetler baştan incelenmeye başlandı bununla birlikte. Ve bundan bir ay kadar sonra da polisler ve gönüllüler demiryolu istasyonlarında nöbet tutmaya başladılar. Ayrıca bir psikiyatristten de kriminal profilleme konusunda yardım istendi. Ortaya çıkan profile göre katil evli, ortalama zekaya sahip, 45-50 yaşlarında ve sadist biri olmalıydı. Konuyla ilgili 65 sayfalık bir rapor hazırlandı. Katilin modus operandisinin yani öldürme biçiminin ve menü örneklerinin ulaşılan kan gruplarının aynı olması nedeniyle bu seri cinayetlerle ilişkilendirilen cesetlerin sayısı da artmaktaydı. Andrei Chikatilo ise bir yandan gazeteden bütün bu gelişmeleri takip ederken bir yandan da öldürmeye devam ediyordu. Bu süreçten sonra yakalanıncaya kadar kadın ve erkeklerden oluşan ve yaşları 9 ila 33 arasında değişen 21 kişiyi daha öldürdü. 27 Ekim 1990 tarihinde büyük bir tuzak operasyonu başlatıldı. Plana göre Rostov Oblast'ındaki bütün büyük istasyonlarda üniformalı polisler olacaktı. Amaç katili korkutmak ve kurbanlarını buralarda aramasını önlemekti. Daha küçük ve daha az yoğun istasyonlardaysa devriyeler olacaktı. Ayrıca katilin en sık uğradığı istasyonlarda da daima gizli subaylar bulunacaktı. 6 Kasım 1990'da Andrei Chikatilo, Donleshoz istasyonu yakınında bir ormanlık alanda Svetlana adında 22 yaşında bir kadını daha öldürdü. Olay yerini terk ederken bir gizli subayın dikkatini çekti. Andrei ellerini ve yüzünü yıkadıktan sonra istasyona yaklaşırken görevli onun kıyafetlerindeki çim ve toprak lekelerinin yanı sıra yanağındaki kırmızı lekeyi de gördü. Naylon bir spor çantası olan ve resmi kıyafetler giymiş bu adamı şüpheli bulan gizli subay onu durdurdu ve sorguladı. Ancak tutuklamak için hiçbir nedeni yoktu. Bu nedenle o da sadece adamın adını rutin tutanaklardan birine kaydetti. 13 Kasım'da Svetlana'nın cansız bedeni bulunduğu ve seri cinayetlerle bağlantılı olduğu düşünülen 31. kurban oldu bu. Cesedin bulunmasının ardından yakınlardaki istasyonlarda görevli olan kişilerin tuttukları tutanaklar yeniden incelenmeye başlandı. Şüpheli listesinde olan ve 1984'te aynı konuyla ilgili zaten bir kez tutuklanmış olan Andrei Chikatilo'nun gözetim altına alınmasına karar verildi ve bunun için çeşitli yerlerde gizli görevliler yerleştirildi. Sürekli tren, otobüs ve parklardaki kadın ve çocuklara yanaşıp onlarla sohbet etmeye çalışmasının üzerine 20 Kasım'da Andrei Chikatilo tekrar ve son kez tutuklandı. Sovyet hukuku çerçevesinde şüpheliler en fazla 10 gün tutulabiliyorlardı ve Chikatilo da bu süre boyunca bütün suçlamaları reddetti. Ancak 29 Kasım günü size daha önce de bahsettiğim bir psikiyatrist tarafından yazılmış olan 65 sayfalık rapor kendisine okunduğunda Andrei birdenbire cinayetleri itiraf etmeye başladı. Haziran 1982 ve Kasım 1990 tarihleri arasında bilinen 34 cinayetin yanı sıra bilinmeyen 22 cinayetini daha itiraf etti. Ancak cesetlerden üçüne hiçbir zaman ulaşılamadı. Andrei'nin itiraf ettiği cinayetlerden biri de daha önce bahsetmiş olduğum Yelena Zakotnova cinayetiydi ve biliyorsunuz ki bu cinayeti işlediği için Alexander Kravchenko adında bir adam idam edilmişti. Bu adam ise idamından yıllar sonra bu cinayet için af aldı. Ayrıca Andrei kurbanlarının gözlerini oymasının sebebini ise bir batıl inanış olarak açıkladı. İnancına göre kurbanlarının gözlerinde kendi görüntüsü kalıyordu ve o da bu yüzden onların gözlerini oymuştu. Chikatilo'nun yargılanabilir olup olmadığına dair 60 günlük bir psikiyatrik değerlendirme yapıldı ve bu değerlendirme sonucunda kendisinin sadist özelliklerine sahip kişilik bozukluğundan muzdarip olduğu ancak akli dengesinin yerinde olduğu dolayısıyla da cezai ehliyetinin tam olduğu sonucuna varıldı. Bunun üzerine Andrei Chikatilo'nun 53 cinayetin yanı sıra öğretmenlik yaptığı sırada işlediği cinsel saldırı suçlarından da yargılanması istendi. 14 Haziran 1992 günü kendisi Rostov'daki mahkeme salonuna demir bir kafes içinde getirildi. Amaç kurban yakınlarının saldırısından onu korumaktı. 15 Ekim günü Andrei Chikatilo 53 cinayetle yargılandı. Bu dava sonucunda 52 cinayetten suçlu bulunarak işlediği her bir cinayet için ölüm cezasına çarptırıldı. Ve 14 Şubat 1995 günü ses geçirmeyen bir odada sağ kulağının arkasından silahla bir kez ateş edilerek idam edildi. Bedeni ise hapishane mezarlığındaki isimsiz bir mezara defnedildi. Evet, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Olayla ilgili kişi ve mekanların fotoğraflarını suç konusu adlı Instagram hesabına ulaşabilirsiniz. Ayrıca olayla ve genel olarak bölümle ilgili yorumlarınızı da aynı Instagram hesabındaki ilgili postun altında benimle paylaşabilirseniz çok sevinirim. Umarım keyifle dinlediğiniz bir bölüm olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın.